Merhaba değerli izleyicilerimiz. Yeni bir hayata dair programında tekrar karşınızdayız. Bu hafta yine çok özel bir konuğumuz var. Siyaset bilimci, Orta Doğu uzmanı, gazeteci, yazar Sayın Ömer Turan. Hoş geldiniz Ömer Bey.
Hoş bulduk.
Nasılsınız?
Hamdolsun. Siz nasılsınız?
Maşallah çok iyiyiz. Ömer Bey, benim size, daha doğrusu Altuğ Bey ile birlikte soracağımız çok soru var. Fakat öncelikle şunu da söylemek istiyorum. Sizin gibi bir Orta Doğu uzmanı ve PKK terörü ile ilgili çok isabetli, çok doğru tespitleri olan bir yazarla karşılaşmışken bu konuda özellikle çok fazla konuşmak istiyoruz.
Tabii.
Ama öncelikle sizi yazarlığa, Orta Doğu uzmanlığına getiren süreci bir sizden öğrenelim.
Tabii.
Öğrenim durumunuz.
Ben 1972 Çevrili Denizli doğumluyum. Yani ilk orta ve lise tahsilimi Denizli Çevrili'de yaptım. Daha sonra 1991'de ailemin bulunduğu Kanada'nın Montreal şehri, Quebec eyaletine gittim. Kolej eğitimimi orada yaptım, sosyal bilimler üzerine. Daha sonra Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler bölümünü bitirdim UQAM Üniversitesi'nde. Sonra tekrar o ilk üniversiteyi bitirdiğimde bir Türkiye maceram oldu. Türkiye'ye geldim, çalıştım. Kanal 7'de çalışmıştım. Bu arada yine kitaplar yazdım. İşte tarihin başladığı nokta Orta Doğu diye bir kitabım var. Daha sonra onu Yeni Şafak Medeniyetlerin Çatıştığı Orta Doğu diye yayınlamıştı. İslam Hareketler diye bir kitabım var. Düşman Kardeşler, Filistin-İsrail Sorunu diye bir kitabım var. Kesinlikle. Çevirilerim olmuştu. İşte 20. yüzyıl siyasal tarihini çevirmiştim. Nehir Yayınları'ndan çıkmıştı. Büyük bir eserdi o. 500-600 sayfa. Bir de birçok klasiği çevirdim. Daha sonra 2003'te tekrar Kanada'ya geri döndüm. Orada yine işte tarih bölümünü bitirdim. UQAM Üniversitesi'nin lisansı olarak bitirdim. Bu arada işte uluslararası ekonomi üzerine kısa bir program yaptım. Yine yüksek lisansımı da tarih üzerine UQAM Üniversitesi'nde yaptım. Aynı zamanda oradaki UQAM Üniversitesi'nde 2 yıl asistanlık yaptım. İşte geçen sene 1,5 sene oluyor tekrar Türkiye'ye geri döndüm. Bir televizyon kanalında, Ülke TV'de daimi yorumcu ve siyasi danışmanıydım kısa süre öncesine kadar. Gazetecilik yapıyorum. Halen doktoramı yapıyorum İstanbul Üniversitesi'nde. Cumhuriyet tarihi üzerine doktoramı yapıyorum. İşte Orta Doğu üzerine, yine öncelikli konular Orta Doğu üzerine çalışıyorum. Bu kadar.
Quebec, özür dilerim, %1 ile referandumda fark etti değil mi?
%1 de diyelim.
Bile değil.
Yani 0-0.
Ne olacaktı eğer farklı olsaydı?
Ayrı bir devlet olacaktı. Biliyorsunuz yani 10-11 tane eyaleti var Kanada'nın. Bunların sadece bir tanesi Fransız eyaleti. İlk zaten Amerika Birleşik Devletleri'ne, Kuzey Amerika'ya çıkanlar Fransızlar. La Nouvelle France'ı kuruyorlar. Hı. Jacques Cartier falan. Daha sonra işte bunlar 6 yıl savaşı olacak. 1759'daki savaşta Fransızlar İngilizleri yenince tabii Fransa buradaki kolonilerini de İngiltere'ye veriyor. O tarihten itibaren La Nouvelle France İngiltere tarafından kontrol edilmeye başlanıyor. Hı. Tabii Amerika Birleşik Devletleri bağımsızlığını kazandıktan sonra La Nouvelle France olarak adlandırılan Quebec Kanada'nın içinde kalıyor. Kanada işte İngiltere'nin dominyonu olmaya devam etti. Tabii ki bu uzun bir süreç. İlk önce iki farklı sistem kurdular. İşte yukarı Kanada, aşağı Kanada diye farklı sistem kurdular. Daha sonra eyalet sistemine geçtiler. Bu eyaletlerden bir tanesiydi. Oradaki eyalet biraz konfederasyona benziyor. Federasyona değil. Yani kendi parlamentosu var, kendi polis sistemi var, kendi sağlık sistemi var. Aslında bir nevi devlet gibi. Ama özellikle işte 1960'lardan itibaren o sosyalist hareketlerin de ve milliyetçi Efelen gibi, işte Front Libération National gibi hareketlerin de etkisiyle bu Quebec'te de o olaylar başladı. İşte mesela De Gaulle'un bir Kanada ziyareti vardı. İşte Vivre le Québec libre diye, çok bağımsız Quebec çok uzun yaşa diye bir sloganı vardı. Ve böyle bağımsızlıktan yana hareketler de hızlandı. İlk defa 1973-76'da iktidara geldiler ve ilk referandumu 1980'de yaptılar. 80'deki referandum 40'a 60'tı. İkinci referandum 1996'da yapıldı ve sizin söylediğiniz gibi çok az bir farkla, yani bir taraf %49.60 gibi, öbür tarafta yüzde kaç oluyor, 50.04 gibi, evet, bir şeyle, evet, kazanmıştı. Çok az. O tarihten bu tarafa, işte o zaman Jacques Parizeau iktidardaydı. Hatta seçim günü, ki Jacques Parizeau Parti Québécois'un lideri, bağımsızlıktan yana olan partinin lideriydi, çıkıp şöyle bir konuşma yapmıştı. Biz, dedi, seçimi iki faktörden dolayı kaybettik. Bir, etnik oylar, ki o zaman bizim göçmen olarak dediğimiz imigrantların birçoğu İngiltere'den yana, Kanada'dan yana, yani Kanada ile birlikte yaşamadan yana oy kullanmıştı. Bir de, dedi, para, dedi. Daha sonra istifa etmek zorunda kaldı ırkçı bir söylemden dolayı. Ama o tarihten itibaren bağımsızlıktan yana olan partinin oyları azaldı. Şu an için öyle bir tehlike demeyeyim de öyle bir olasılık gözükmüyor. Ama her an zaten de facto olarak Quebec bir devlet içinde devlet yani. Hatta hiçbir İngiliz pankart dahi bulamazsınız. İngilizce konuşmak yasak. Mesela Montreal şehrine gittiğinizde ya da Quebec başkenti Quebec'e gittiğinizde bütün tabloların, bütün efendim işaret levhaların Fransızca olduğunu görürsünüz. Evet. Okulda zaten Fransızca konuşmak mecburi. Sadece İngilizler İngiliz okullarına gönderebilirler. Zaten de facto olarak pratikte bir devlet kurulmuş durumda.
Evet, federatif yapıda sonradan bahsedeceğiz tekrar. Ben önce güzel bir zemin yaptınız, onun üzerine sonra bina edeceğiz.
İnşallah.
Evet. Peki Orta Doğu kitabınıza gelelim. Oradan Orta Doğu'ya geçelim. Şöyle, sizin bir sözünüz var. Orta Doğu önemli diyemeyiz Orta Doğu için. Tarihi belirleyen bölge diyorsunuz.
Evet, evet.
Bize biraz Orta Doğu'nun tarihinden itibaren anlatır mısınız? Ama 2011'de duralım. Orayı daha değişik.
Tabii ki. Yani. Şimdi Orta Doğu önemlidir tabiri. Orta Doğu'nun önemini anlatmak da yeterli değil. Kesinlikle yeterli değil. Çünkü bu coğrafyanın dünyadaki tüm coğrafyalar önemli. Önemli olduğunu biliyoruz. Ama Orta Doğu bunlardan farklı bir coğrafya. Orta Doğu sadece önemli bir coğrafya değil. En önemli coğrafya. Yerkürenin en önemli parçası. Ya dünyaya yön veren güçleri kendi bağrından çıkarmıştır Orta Doğu. Abbasilerde olduğu gibi, İranlarda olduğu gibi, Selçuklarda olduğu gibi, Osmanlılarda olduğu gibi. Ya da dünyaya yön veren güçleri Romalılarda olduğu gibi, Büyük İskender'de olduğu gibi onlara yol açmıştır. Onların geçtiği alanlardan bir tanesi olmuştur. Siz Orta Doğu'yu kontrol etmeden, Orta Doğu üzerinde hakimiyet kurmadan dünya üzerinde hakimiyet kuramazsınız. Dünya siyasetinde söz sahibi olamazsınız. Onun için mesela İngiltere ne zaman dünya üzerinde söz sahibi oldu? Sanayi devrinin falan yaptığında değil, Orta Doğu'ya hakim olduğu noktadan itibaren dünya üzerinde söz sahibi oldu. Mesela Sovyetler, Sovyet-Amerika Birleşik Devletleri çatışmasında da eğer Amerika Birleşik Devletleri bu çatışmayı kazanmışsa, bu savaşı kazanmışsa, soğuk savaşı kazanmışsa, o da Amerika Birleşik Devletleri'nin Orta Doğu'da bu zaferi kazanmasından dolayıdır. Amerika Birleşik Devletleri'nin dünya siyasetine girme tarihi de ne zaman Orta Doğu'da hakim olmaya başladı? Özellikle 2. Dünya Savaşı'ndan sonra izolasyonist politikasını bırakarak dünya siyasetine girmeye başladığı tarih ve özellikle Orta Doğu'daki gündeme hakim olmasından sonra Amerika Birleşik Devletleri gerçek manada bir emperyal güç olmuştur. Romalılar da öyle. Romalılar efendim Yunanistan'ı işgal ettiğinde, İtalya'yı işgal ettiğinde ya da Avrupa'nın bir kenarını işgal ettiğinde emperyal güç olmamışlardır. Romalılar ne zaman Filistin'i, Mısır'ı işgal ettiler, kontrol altına aldılar, o zaman emperyal güç olmuşlardır. Şöyle tarihe baktığımızda ki yazılı tarih işte M.Ö. 3500 yılında başlıyor Sümerlerle falan. Şimdiki elimizdeki verilere göre böyle. Belki ileride başka bir bulgular bulunacak. Yazılı tarihi daha eskilere götürebiliriz. Ama şu an itibariyle elimizdeki verilere göre 3500 tarihi M.Ö. Sümerlerle beraber yazılı tarihin başladığı nokta. Şöyle tarihe dönüp baktığımızda Orta Doğu dünyanın en önemli yer küresi olmuştur. Ya onu bırakın biz bile mesela ben çocukluğumda hatırlıyorum haberleri açıp baktığımızda haberlerin ana gündem maddesi neydi? Orta Doğu'ydu değil mi? Rahmetli babam mesela haberleri açtığında yine Orta Doğu ana gündem maddesiydi. Muhtemelen dedem radyoyu dinlediğinde Orta Doğu ana gündem maddesiydi. Benim çocuklarım ileride bilmiyorum o zaman nasıl bir teknoloji olacak, televizyon mu olur, başka bir şey mi olur? Onu açtıklarında Orta Doğu yine ana gündem maddesi olacak. Torunlarım açtıklarında yine ana gündem maddesi olacak. Yani Orta Doğu dün de en önemli ana gündem maddesiydi. Bugün de en önemli ana gündem maddesi. Yarın da en önemli ana gündem maddesi olacak. Peki bu niye böyle? Yani niye yerkürenin diğer coğrafyaları bu kadar önemli değil? Periyodik olarak belki bazen ön plana çıkıyor ama genelde hep arka planda kalıyorlar. Ama Orta Doğu isterse gelişmemiş ülkelerden oluşsun her zaman dünya siyasetinin göbeğinde, rengi noktasında ve determinan rol yani belirleyici rol oynuyor. Bunun sebeplerine baktığımızda başlıca 3-4 tane sebep görüyoruz. Her şeyden önce medeniyet adına ne biliyorsak, ister edebiyat olsun, ister efendim tarih olsun, ister siyaset olsun Orta Doğu'dan başlamıştır. Tarih Orta Doğu'dan başlamıştır. Biraz önce bahsettim yazılı tarihten. Sümerler bu coğrafyada, en eski medeniyet Sümerler bu coğrafyada başlamıştır. Yine kadim Mısır, yani eski Mısır yine bu coğrafyadan, Mısır da Orta Doğu'nun bir parçası olarak bu coğrafyadan başlamıştır. Edebiyat alanında mesela siz en eski destan ne destandı? Gılgamış destanı. Sümerlerin bu coğrafyada yazılmıştır. Peki hukuk alanında bana efendim en eski kanunlar diye sorsanız cevap ne olacak? Hammurabi kanunları, Babil yine bu coğrafyanın ürünüdür. En eski anlaşma Kadeş Anlaşması efendim Hititlilerle Mısırlıların arasında. Yani siz medeniyet adına ne düşünüyorsanız ya da ne yapıyorsanız ya da aklınıza ne geliyorsa o bu coğrafyanın ürünüdür. Yani medeniyet yapan bu coğrafyadır. Bu bir. İkincisi, bu medeniyetlerin yetişmesinde Orta Doğu coğrafyası son derece müsait bir coğrafyaydı. Nehir eksenli medeniyetlerdi bunlar. Mesela Sümerlerin, efendim Mezopotamya'nın arasında bulunan medeniyetler, Sümer, Babil ve Akatlar olsun. Bunlar nehir eksenli medeniyetler. Fırat, Dicle, efendim eski Mısır'da olduğu gibi işte Nil eksenli medeniyetler. Ve biz o coğrafyaya verimli hilal diyoruz yani. Hı hı. Tarım alanında son derece müsaitti ve bir medeniyetin doğabilmesi için. Mesela bu faktör Orta Doğu'nun tarihte önemli rol oynamasında determinan, belirleyici rol oynamıştır. Yani verimli arazilere sahip olması. Belki şimdi bu kadar önemli değil. Üçüncü faktör ise Orta Doğu'nun bir dini merkez olması. Yani semavi dinler tabirini kullanmak istemiyorum. Müslüman olarak neticede dinlerin hepsi bir bütün, birbirini tamamlıyor. Yani ayrı, sanki üç ayrı faktörmüş gibi değil. Hepsi birbirini tamamlıyor. Tek bir din var yani. O dinlerin farklı etaplarını oluşturuyor netice itibariyle. Ama o işte bizim semavi din olarak aklımıza gelen dinlerin ana merkezi de burası. Burası Yahudiliğin doğduğu merkez. Hazreti İbrahim Aleyhisselam nereden çıktı tarihi verilere göre? Babil'den çıkıyor. Harran'a uğruyor. Ondan sonra Kana, şey yani bugün Filistin olarak bildiğimiz coğrafya. Sonra bir ara Mısır'a gidip geldiği biliniyor. Ve daha sonra işte Mısır'dan, Hazreti Musa ile Mısır'dan çıkışları. Daha sonra Hazreti Süleyman Aleyhisselam ve Davut Aleyhisselam'la orada Süleyman Aleyhisselam'la mabetin inşası, Davut Aleyhisselam'la ilk devletin kuruluşu, Siyon Dağı'nın alınışı, sürgüne gidişleri, gelişleri. Yani Yahudiler için son derece önemli bir coğrafya. Hristiyanlar için de aynı, Hazreti İsa'nın doğduğu, büyüdüğü, yetiştiği falan hep bu coğrafyada. Müslümanlar için de aynı, ilk kıblemiz ve Hazreti Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem de mesela Miraç'a oradan çıkıyor. Ve ilk kıblemiz biliyorsunuz Mescid-i Aksa ve Müslümanlar için de son derece önemli. Yani şöyle, Filistin'e baktığınızda bugün Filistin niye bu kadar önemli? Filistin'de petrol kaynakları mı var? Filistin'de verimli bir arazi mi? Ya da Filistin arazisi çok mu büyük? Çok mu stratejik? Hayır. Filistin, bilmiyorum gittiniz mi, kuraktır. Petrol yoktur. Verimli de değildir. Peki Filistin'i Filistin yapan, hatta 3. Dünya Savaşı'nı çıkaracak denli önemli kılan neden nedir? Dini merkez olma özelliği. Tabii. Orta Doğu dün de dini merkez olma özelliğinden dolayı son derece önemliydi. Ki o Hristiyan kiliselerinde sadece bir kapının kilidini alabilmek için büyük devletlerin, bizim düveli muazzama olarak tabir ettiğimiz büyük devletlerin nasıl savaş mücadele ettiklerini biliyoruz. Bugün de önemli, yarın da önemli olacak. Yani bugün Orta Doğu niye önemli deyince aklımıza ilk petrol geliyor değil mi? Aslında petrolden çok çok daha önemli şeyler var. Bunların en önemlilerinden bir tanesi de Orta Doğu'nun jeostratejik önemi. Yani coğrafi konumu, jeopolitik ve jeostratejik önemi. Orta Doğu öyle bir noktada bulunuyor ki, şöyle dünya tarihine baktığınızda, Amerika kıtasını baz almazsanız, Orta Doğu dünya haritasının tam göbeğinde bulunuyor. Hani karpuzun tam ortası gibi. Doğu ile batı, kuzey ile güney arasındaki tüm kara, hava, deniz yolları Orta Doğu üzerinden geçiyor. Ticaret yapacaksanız Orta Doğu üzerinden yapacaksınız. İletişim kuracaksanız Orta Doğu üzerinden kuracaksınız. Siz bu coğrafyaya hakim olmadan nasıl dünya üzerinde hakimiyet kuracaksınız? Mümkün mü? Bütün dünya üzerindeki en önemli geçiş noktaları 10 tane ise bunun 7 tanesi Orta Doğu'da bulunuyor. Efendim işte gerek Körfez'in giriş noktası, gerek Kızıldeniz'in, Süveyş olsun, Çanakkale Boğazı olsun, efendim boğazlar olsun, hepsi bu coğrafyada bulunuyor. Siz bu coğrafyayı kontrol etmeden iktisadı, ekonomiyi kontrol edemezsiniz. Bakın Orta Doğu o kadar önemli ki Avrupa'daki bile ticaretin seyrini değiştirmiştir. Mesela Ümit Burnu'nun bulunduğu tarihe kadar Avrupa'daki ticari merkez Akdeniz Havzası'dır. Venediklerdir, Cenevizlerdir, İtalyanlardır, o bölgedir. Kuzey Afrika bugün için Avrupa'nın en zengin ülkeleri olan Kuzey Avrupa'da ise ticaretin merkezi değildi. Yani özellikle Güney Avrupa çok zengindi. Niye? Çünkü İpek yolu geldikten sonra İstanbul'da son buluyordu ve ondan sonra gemilerle ticaret Venedik'e, Ceneviz'e geliyor ve oradan Avrupa'ya dağılıyordu. Ama ne zaman Ümit Burnu bulundu Portekizliler tarafından ve alternatif bir yol bulundu ve oradan gelen, mesela doğudan gelen gemiler bizim Kuzey Avrupa dediğimiz limanlara, İngiltere, efendim Anver, diğer limanlara, mesela Hollanda'nın bulunduğu limanlara gitmeye başladı. Bu sefer o limanların zenginleştiğini, o ülkelerin zenginleştiğini gördük. Yani o kadar önemli bir coğrafya ki Orta Doğu, Avrupa'daki ekonomik dengeleri bile alt üst ediyor.
Ve Türkiye tabii. Yani
tabii ki
göbeğinde
Türkiye.
Bulunan Türkiye.
Yani şimdi
bu kadar sorunun, bu kadar uğraştığımız konuların sebebinin altyapısı bu. Sizden evet şu anda o yüzden önemli.
Bu kesinlikle. Şimdi Orta Doğu çok önemli. Dünya hakimiyetine giden yol Orta Doğu'dan geçer demek abartılı bir kavram değil. Orta Doğu'ya giden yol da Türkiye'den geçer. Türkiye kilit ülkedir. Evet. Siz Türkiye'yi kontrol etmeden Orta Doğu'yu kontrol edemezsiniz. Orta Doğu'yu kontrol etmeden dünyayı kontrol edemezsiniz. İşte bu denli önemli olduğu için Türkiye üzerine o kurgulanan oyunlar da o denli karmaşık ve yapısal. Bir diğer önemli noktası ise Orta Doğu'nun bir kültürlerin kesişme noktasıdır. Hı hı. Dünyada hiçbir coğrafyada bunu bulamazsınız. Dünyada mevcut olan tüm kültürlerle temas halinde Orta Doğu. Bakın örnek vereyim. Rumeli üzerinden Avrupa kültürüyle, Avrupa Hristiyan kültürüyle temas halinde. Yunanistan üzerinden, yani Greco-Roman kültürü dediğimiz ve Hristiyan kültürü dediğimiz kültürle hem hal içinde ve temas halinde. Kuzeyde Rusya üzerinden Slav Ortodoks kültürüyle temas halinde. Onunla hem hal içinde. Afganistan üzerinden hem Çin'le hem de Hint alt kıtasıyla temas halinde. Ki onlar da iki önemli kültürel kesişme noktasıdır. Kültür merkezidir. Çin ve Hindistan değil mi? Sudan üzerinden, Mısır üzerinden ve Kuzey Afrika üzerinden Afrika ile hal, yani temas halinde. Başka bir coğrafya var mı böyle diğer tüm kültürlerle temas halinde olan? Yani sizin bir eliniz Çin'de, bir eliniz Avrupa'da, bir eliniz Kara Afrika'da, yani Kara Afrika derken pejoratif manada değil, coğrafik manada söylüyorum. Ve bir eliniz de Rusya'da. Başka bir coğrafya var mı? Kendi içinde zaten 3-4 tane büyük kültür havzasını bulunduruyor. Nedir o kültür havzası? Türk kültür havzası, İran kültür havzası, Kürt kültür havzası ve Arap kültür havzası. Kendi içinde 4 büyük kültür havzasını bulunduruyor ve kendisi dışındaki tüm kültür havzalarıyla temas halinde.
Bu kadar büyük bir kültür ve medeniyet merkezi niye şu anda geri durumda biraz sizce?
Ya o da tabii ki bir uzun süreç. Yani o, şimdi Cemil Meriç'in çok güzel bir lafı vardır. Der ki Türk aydını için, İslam aydını için özellikle şunu der. Biz kendi hazinelerimizin farkında olmadık. Hı. Biz kendi hazinelerimizi sakladık ki batılılara ayıp olmasın diye. Zamanla kendi hazinelerimizi unuttuk ve diğer tarafa imrenmeye başladık. Ve dev papağanlaştı der. Biz kendi özümüzün farkında değiliz ki, o da çok bir uzun süreç. Yani biz bunu 200 yıldır tartışıyoruz, biz niye geri kaldık diye. Ve çözümü, yani teşhis yanlışsa çözüm de yanlış olur. Bizim teşhisimiz yanlış. Teşhisini, yani Müslümanız, onun için geri kaldık değil mi?
Kur'an'da ayet-i kerimede şöyle buyuruyor, şeytanın Allah'a sınırım, ümmetim Kur'an'ı terk etti.
Evet.
Aslında bu başlık, o medeniyetin, yani neden şimdiki temsilcilerinin geri kaldığını gösteren en büyük şey. Çünkü Kur'an'a gerçekten sarıldığında ve samimi bir güzel ahlak yaşandığında işte Endülüs medeniyetini görüyoruz. Evet. Değil mi? Çok daha eski dönemde bütün Avrupa'yı etkisi altına almış muhteşem bir medeniyet.
Evet.
Oradan geri kalan Müslümanlar tabii geri kaldılar şu anda.
Evet.
Yani Kur'an'ı geri bırakanlar. Bizim gördüğümüz böyle.
Tabii ki. Ben şöyle bir soru sorayım. Mesela bugün Avrupa'yı Avrupa yapan, İngiltere'yi İngiltere yapan, Fransa'yı Fransa yapan rafine kültürü mü yoksa onların teknolojisi mi? Tagore'un bir çok güzel bir lafı var. İngiltere rafine bir kültüre sahip olduğu için değil, daha iyi silah üretebildiği için hakim. Hı hı. Dolayısıyla biz bugün İngiltere'nin, Avrupa Birliği'nin ya da Amerika Birleşik Devletleri'nin gelişmişlikle onları kıyaslarken nereye referans yapıyoruz? Kültürlerine referans yapmıyoruz aslında. Neyine? Teknolojilerine. Teknolojiye hakim olabilmek için de, ki dinimiz zaten buna kesinlikle engel değil, hiçbir şekilde engel değil. Yani kültürünüzü değiştirerek teknolojiye hakim olmanıza gerek yok. Çin bile bak görüyorsunuz 20 senedir, 30 senedir kendi kültürünü koruyarak dünyanın en önemli ekonomik merkezlerinden biri haline gelebiliyor. Biz geri kaldık, teknolojik olarak geri kaldık. Bunun da altını çizmekte fayda var İslam dünyası olarak. Çünkü teknolojiyi takip edemedik, sanayi devrimini yapamadık. Biz onlar gibi giyinince, onlar gibi düşününce, onlar gibi dans edince ilerleyeceğimizi zannettik. Oysa biliyor musunuz, medeniyet dediğimiz şey, mesela resimdir, heykeldir, diğerleri, gelişmişliğin sonucudur, nedeni değildir. İnsanlar ilk önce gelişir. Ekonomisi gelişir. Hatta kişisel olarak bile baktığınızda zenginleştikten sonra, temel ihtiyaçlarınızı giderdikten sonra bir tablo alayım dersiniz, değil mi? Efendim bir el yazması hattattan bir efendim levha alayım dersiniz. Siz ister istemez sanatçıyı o zaman teşvik edersiniz ve bir sektör doğar, değil mi? Eğer siz ekonomik olarak gelişmiş değilseniz, zengin değilseniz, temel ihtiyaçlarınız varken heykel yapar mısınız? Tablo yapar mısınız? Mesela Avrupa'da Rönesans nerede başladı? İngiltere'de mi? Hayır. Floransa'da başladı, İtalya'da başladı, Venedik'te başladı, Ceneviz'de başladı. Medici ailesi var, zengin. İşte Rönesans'ın başlatan ailelerden bir tanesi. Bunlar çok zengin olunca diğerlerinden farkındalık oluşturmak için ressamlar buluyor, resim yaptırıyor, heykel yaptırıyor ki o zenginliğini gösterebilmek için. Böyle bir sanatsal akım olarak Rönesans başlıyor. Daha sonra Greco-Roman kültürünün tekrar yaşatmaya dönüşüyor. O da ayrı bir şey.
Evet, mesela sanattan geri kaldık. Yani Orta Doğu'nun geri kalma sebeplerinden biri. Müzikten, sanattan, yani Allah'ın bize verdiği özgürlüklerden ve güzelliklerden zihniyetle, yanlış zihniyetle, tutucu zihniyetle geri bıraktığımızda kendimizi, o medeniyette geri gitmeye başladı. Değil mi? Osmanlı'da yani resim sanatı yoktur. Hani çizik atılır resimlere, biliyorsunuz. Yani müzik, kültürü padişahların ilgilendiği vardır ama onlar tabii daha geniş düşünen insanlardı. Dolayısıyla tekrar o medeniyeti yükseltebilmek için o tutucu zihniyeti temizlememiz de gerekiyor. Yani o bize verilen özgürlükleri topluma aktarabilmemiz ve insanları o şekilde yetiştirmemiz gerekiyor ki o zihniyet gelişsin tekrar, o medeniyeti kurabilecek zihniyet gelişsin. Yoksa yapılanmalar olur, hani binalar yapılır, köprüler yapılır, o ayrı mesele ama insan yetişiminde o gelişmiş, yani Kur'an'ın bize verdiği o akıl zihniyetin geliştirmemiz gerekiyor. Orta Doğu biraz burada geri kaldı.
Osmanlı'da Orta Doğu sadece bu noktada değil ki, birçok noktada geri kaldı.
Şüphesiz.
Çünkü Orta Doğu 200 yıldır kendisi tarafından yönetilmiyor. Orta Doğu biliyorsunuz, yani bizim emperyalist olarak tabir ettiğimiz, devleti muazzam olarak tabir ettiğimiz güçler tarafından yönetiliyor. Kanunlarından tutun da sanatına varıncaya kadar onların çizdiği sınırlar üzerinden hareket ediyoruz. Mesela haritaya baktığınızda sınırların doğal olmadığını görürsünüz. Cetvelle çizilmiş, Sykes-Picot anlaşmasıyla. Evet. Yani bu hikaye değil, elde cetveller. Sykes-Picot birisi Fransız, birisi İngiliz. 1916'da paylaşıyorlar. Şurayı ben alayım ki Ruslar da var. Hı hı. Ama 1917 işte Bolşevik devriminden sonra Ruslar geri çekilmek zorunda kalıyor. Yoksa bizim mesela o Sykes-Picot anlaşmasına göre Rusya'da devrim olmasaydı Erzurum'dan tutun, Muş'tan tutun o bölgelerin tamamı, Trabzon'un tamamı Rusya'ya verilecekti. İşte şurası benim olsun, burası benim olsun. Masada bunları çiziyorlar. Meşhur hatta Churchill'ın hışkırığı diye bir şey var. Hani bugün Ürdün'ün sınırlarında böyle bir gel git var, biliyorsunuz değil mi? Hışkırığı gelmiş, o sırada kalem oynamış.
Kobani de mi öyle dışarıda kalmış?
Tabii ki mesela Kobani, evet.
Onun stratejik öneminden de bahsedelim.
Bizim mesela Güneydoğu sınırları bunun en güzel örneğidir. Yani insan sınır çizerken topluma bakmaz mı? Dini yapısına bakmaz mı? Nüfus yapısına bakmaz mı? Diğerlerine bakmaz mı? Siz Güneydoğu'ya gidin, sınırları öyle çizmişler ki bir köyün yarısı bu tarafta, amcaoğulları bu tarafta, diğerleri bu tarafta.
Enerji var mı Kobani'nin altında?
Bölgede var.
Yani o sınırlar çizilirken herhalde bir şeyler gözetilmiş ya, o fizikçiler tarafından, öyle mi?
Mesela biraz önce Orta Doğu'yu Orta Doğu yapan sebeplerden bahsederken bir tanesini unuttuk. Orta Doğu'yu önemli kılan en sebeplerden bir tanesi de zengin yeraltı kaynaklarına sahip olmasıdır. Bugün en fazla ön plana çıkan o, ben biraz buna geriye bıraktım. Çünkü sadece enerji üzerinden konuşursak Orta Doğu'nun önemini kavrayamayız. Mesela petrol ne zaman önem kazandı? 1912'de İngiltere'nin donanmasında kömürden petrole geçmesiyle beraber petrol önem kazandı. Peki soruyorum, 1912'den önce Orta Doğu önemli değil miydi? Yine önemliydi. Peki alternatif enerji kaynakları bulunacak. İşte sudur, bilmem nedir, başka bir şeyle falan. Petrol önemini kaybedecek diyelim. Orta Doğu önemini kaybedecek mi? Hayır. Tabii ki hayır. Ama petrole...
Bor olacak, ondan sonra Türkiye'ye önemli olacak tabii ki. Değil mi?
Tabii. Yani mesela, bu bir şekilde aşağı. Mesela o da Cenab-ı Allah'ın bu coğrafyaya bir bahşi yani. Tabii. Yani düşünsene, kara böyle belki üstünüze bile bulaştığınızda çekineceğiniz bir şeyi size bir altın, kara altın yani netice itibariyle. Gerçi onu bölge halkları biz gerektiği gibi dönüştüremedik, harcayamadık. O da ayrı konu. Orta Doğu petrolün önemli olan tarafı şu. Yani sadece Norveç'te de petrol çıkartılıyor. Kanada'da çıkartıyorlar. Mesela eski rakamları veriyorum. Şimdiki yeni rakamlar bende değil ama Suudi Arabistan'daki petrolün varil başına maliyeti 1 dolarken Norveç'te 14 dolardı. Şimdi diyelim Suudi Arabistan'da 14 dolar olmuşsa Norveç'te 70-80 dolardır. Zaten petrol fiyatları 70-80 dolara çıktığında Alberta'daki rafineriler kapatıyor kontağı. Niye biliyor musunuz? Çünkü maliyet çok yüksek. Orada topraktan ayrılıştırıyor petrolü. Norveç'te denizin içinden arıyor ama Orta Doğu öyle değil. Hem kalitesi çok yüksek bir petrol hem de çıkarış maliyeti çok kolay. Norveç'e ya da Kanada'ya kıyasladığınızda. İkinci nokta ise petrolün pazarlara aktarımı noktasında o coğrafya o kadar müsait ki. Biraz önce bahsettim ya jeostratejik, jeopolitik önemi. Hem Çin'e satabiliyorsunuz, hem Japonya'ya satabiliyorsunuz, hem Avrupa'ya satabiliyorsunuz, hem Rusya'ya ya da efendim hem de Amerika'ya. Yani denizleri kullanarak, pipeline'ları kullanarak. Bu da işte yeraltı kaynaklarıyla coğrafyanın birleşiminin getirdiği bir önem, jeostratejik bir önem.
PKK o yüzden mi ortaya çıkartıldı? Özür dilerim.
Neden?
Soracaksanız siz buyurun. Ömer Bey'in şeyi anlatımı... Beni de teşvik ediyor. Ama siz buyurun.
Yo, ben şunu söylemek istemiştim. PKK'ya da gelin, çok önemli bir konuya değindiniz. Şimdi az önce Altuğ Bey de söyledi. Kur'an'ın terk edilmiş olarak bırakılması. Şimdi Orta Doğu'daki sorunlardan biri de şu değil mi sizce? Şimdi çoğunluğu Müslüman. Allah'ın bize farz kıldığı bir hüküm var. Birlik olmak. Şimdi Müslümanlar birlik olmayı bıraktılar. Kendi aralarında mezhep çatışmaları başta olmak üzere çok fazla ayrılıkları içerisindeler.
Evet.
Birlik olunmayınca, beraberlik olunmayınca dağılmış parça parça güçsüz bir bölgeyi o dediğiniz güçlerin işte sahiplenmesi daha kolay oluyor. Orta Doğu eğer birlik olsa, bir Müslüman birliği olmuş olsa, çünkü Müslüman ahlakının hakim olduğu bir bölgede siz de çok daha iyi bilirsiniz. Hristiyan da özgürce ibadetini yapar. Musevi de özgürce ibadetini yapar. O yönde hiçbir zor ve baskı kullanılmaz. Daha huzurlu, daha refah bir Orta Doğu olur muydu sizce?
Olmaz mıydı?
Değil mi?
Ama öyle olursa o zaman İngiltere nasıl bizi kontrol edecek? Amerika Birleşik Devletleri nasıl bizi kontrol edecek? Emperyalizm için en önemli olan unsurlardan bir tanesini size söyleyeyim. Böl, parçala, yönet. Eğer siz bir ülkeyi yönetmek istiyorsanız, kontrol etmek istiyorsanız, sömürmek istiyorsanız oradaki azınlıklara dayanırsınız ve onların birleşmesini engellersiniz. Şu coğrafyaya bakın, atomize olmuş bir coğrafyayla karşı karşıyayız. Bir ülkenin ülke olabilmesi için bunun sosyolojik bir karşılığının olması lazım. Tarihsel bir karşılığının olması lazım. Bana siz Ürdün'ün, Kuveyt'in, hatta Irak ve Suriye'nin sosyolojik ve tarihsel karşılığını gösterebilir misiniz? Birleşik Arap Emirlikleri'nin, efendim Katar'ın, diğerlerinin. Bu İngilizlerin çizdiği sınır ve İngilizler bu coğrafyayı terk ederken öyle sorunlar bıraktı ki peşinde, efendim Lübnan gibi, Filistin sorunu gibi, biz onları hakem olarak daha sonra geri çağırmak zorunda kaldık. Yani tabii ki birleştiğimiz andan itibaren sadece bu coğrafyada değil, tüm dünyada hakim oluruz.
Evet.
Yani dünyanın hakimiyeti biraz önce söyledim ya, bu coğrafyadan geçer. Yani bu coğrafyayı kontrol edemeyen hiçbir güç ne ekonomik olarak ne siyasi olarak dünya üzerinde hakimiyet kuramaz. Onun için bu coğrafyada öyle büyük kumpaslar kurmuşlar, öyle bir müesses nizam yerleştirmişler ki Arapların kendi arasında birleşmesi, Türklerin kendi arasında birleşmesi bile neredeyse olanaksız gibi gözüküyor. Bakın kaç tane Türkiye Cumhuriyeti var. Birbirimize düşman gibiyiz. Onlarda mesela yeraltı kaynakları var. Bizde Havnov teknolojisi var. Sadece bu ikisini birleştirsek. Ama aramıza bir İran'ı koymuşlar. Ve bir Şiiliği koymuşlar. Diğer taraftan Araplar kendi arasında 1001 tane parçaya bölünmüşler. Hadi diyelim ki Kuzey Afrika Arapları biraz farklı. Fas'tır, efendim Cezayir'dir, Tunus. Peki Cezire dediğimiz bölgedeki Arapların dilleri, kültürleri, yapıları, hatta mezhepleri bile bil. Niye ayrılıyorsun? Lübnan'ı yine karmaşık bir sorun olarak ora bırakmış. 1974'te iç savaş çıktı. 1987'ye kadar halen iç savaş çıkabilir. Çünkü dünyanın zaten diğer bölgelerinde de İngiliz emperyalizmi ve Fransız emperyalizmi böyle yaptı. Sınırları sorunlu halde bıraktı ki mesela işte Hint Halk kıtasında Pakistan'la Hindistan'ın arasındaki sınır çizerken Keşmir diye bir sorunlu bölge bıraktı ki bunlar devamlı savaşsın diye. Ve yani 40 senedir, 50 senedir bu iki ülke sırf Keşmir için savaşıyor. Biz Filistin için böyle, Lübnan için böyle, Kuveyt için böyle. Mesela siz bir Iraklı olsanız şöyle bir sınıra bakın, Irak haritasına bakın. Zengin yeraltı kaynaklarına sahipsiniz. Toprağınız son derece verimli. İki tane nehir sizden geçiyor. Ama sizin denize açılan yeriniz yok. İngilizler orada Kuveyt denilen bir ülke yapmış ve siz liman yapacak yer bulamıyorsunuz. Şattıl Arap su yolunda efendim İran'la yaptığınız 1974'teki Cezayir anlaşmasıyla onu da oraya vermişsiniz. Dolayısıyla her Iraklı hangi siyasi partiden olursa olsun iktidara gelir gelmez gözünü direkt Kuveyt'e dikiyor. İngilizler bunu bilmiyor muydu? Biliyordu. Bilerek yaptı. Öyle sınır çizdiler ki kendileri ileride bırakıp gittikten sonra bunların kardeş kavgası gibi birbirine girmesini istediler. Ve başardılar. Bugün işte siz PKK'dan bahsediyorsunuz ya da PKK'dan önce kurulan örgütlerden Asaladır olsun diğerlerinden 80 öncesi sağ sol hepsi aynı. Yani bütün biz enerjimizi, düşüncemizi, çalışma azmimizi dış sorunlarla değil iç sorunlara harcıyoruz. 40 senedir PKK ile uğraşıyoruz. 40 senedir PKK'ya harcadığımız nominal değer ne kadar biliyor musunuz? 400 milyar dolar. Reel değer ne kadar biliyor musunuz? 1 trilyon. İnsan kaybından bahsetmiyorum, şehitlerimizden bahsetmiyorum ki bence en önemlisi o. Yani eşrefi mahlukat evet. Netice itibariyle değil mi? 1 trilyon dolarla bir değil 10 tane Türkiye sıfırdan kurulurdu. GAP hani çok övündüğümüz GAP projesi var ya yere göğe koyamadığımız maliyeti ne kadar biliyor musunuz? 32 milyar dolar. Bizim PKK terörüne harcadığımız parayla 20 tane GAP yapılırdı. Ama bir şekilde o iş hani bataklık gibi girince kurtulmak istiyorsun. Kurtulmak için çabaladıkça da işin içine tamamen giriyorsunuz. Dolayısıyla yani biz zaten bu içimizdeki sorunları, iç barışımızı halledemediğimiz sürece gerçek manada bu kendi ülkemizde saadeti ve huzuru sağlayamadığımız sürece sınırlarımızın ötesinde söz sahibi olamayız. Ve bizim kendi içimizdeki iç barışımızı sağlamaya yönelik tüm girişimlerimiz bir şekilde baltalanıyor. Mesela çözüm süreci. Ben başlangıçta çözüm sürecinin son derece faydalı buldum ve bulmaya da devam ediyorum. Çözüm süreci olsun, tabii ki olsun ve biz bu 40 yıllık sorunumuzu çözelim. Hepimiz bu coğrafyanın ürünüyüz. Kürdüyle, Türküyle, Arabıyla, Lazıyla, Çerkeziyle, dinimiz bir, kıblemiz bir, tabii her ki. Şeyimiz bir netice itibariyle. Neyi paylaşamıyoruz
ama
değil mi?
Ama sorun Kürt kardeşlerimizle olan sorun yok ki. PKK terörle evet. olan bir sorun
evet.
var.
Ve o... Sadece o da değil, PKK terör örgütü şu an Kürtlerin tek temsilcisi haline getiriliyor.
Gibi gösterilmeye çalışıyor.
Gösterilmeye çalışılıyor işte. Bu çok büyük tehlike bu. Yani İlk biraz önce söylediğiniz gibi Kürt halkı dindardır. Evet. Namazında, niyazında, abdestinde. Evet. PKK Marksist, Leninist bir örgüttür. Ateisttir. Abdullah Öcalan bizzat kendi kitaplarında bunu net bir şekilde açıkça ifade etmiştir.
Yine sizin bir sözünüz var. Anlı secdede Kürt kardeşlerimiz zorla dinsiz bir örgüte... Evet. Oy vermek durumunda evet. bırakılıyorlar. Bunu biraz açar mısınız?
Şöyle,
çok önemli bir konu.
Şimdi ben bölgede bulundum. Bir ay önce bölgedeydim. Bakın bir şeyi konuşabilmek için ilk önce güvenliğin olması lazım. Güvenlik varsa fikir özgürlüğünden bahsedersiniz. Güvenlik varsa medeniyetten bahsedersiniz. Güvenlik varsa kültürden bahsedersiniz. Güvenliğin olmadığı noktada siz hiçbir şey konuşamazsınız. Ne modayı konuşabilirsiniz, ne barışı, ne bir şey konuşabilirsiniz. Bölgede güvenlik yok. Bölgede Ceylanpınar'ın öte tarafında Diyarbakır ve diğer tarafta güvenlik yok. Çünkü PKK de facto olarak Kürdistan diyebileceğimiz bir devleti orada KCK yapılanmasıyla beraber kurmuş durumda. Devletin iyi niyetini suistimal etmiş durumda. Devlet 70 senedir, 80 senedir, 90 senedir denilmeyen şeyleri söyledi. Tabuları yıktı. Sırf içerideki milli bütünlüğü sağlamak için, barışçıl yöntemi, barışçıl havayı tekrar getirebilmek için... Kürt kardeşlerimizin bundan 5 sene önce ya şunlar şunlar yapılsın dediği şeylerin hepsi bugün gerçekleşti. Hayal gibi gözüken şeylerin hepsi gerçekleştirdi. Sadece dil konusunda, televizyon konusunda değil, diğer noktalarda da, yatırımlarda da o bölge Türkiye'nin diğer bölgelerinden kat kat daha fazla pay alıyor. İnanır mısın? Suruç'taydım. Suruç'taki yollar, ben Denizli Çivriliyim. Denizli, yani batıda yok o yollar yani. Okullarıyla, hastaneleriyle gerçekten devlet yapılması gereken her şeyi yapmış. Ama karşılığını görebiliyor mu? Maalesef göremiyor. Çünkü devlet elini değil, kafasını taşın altına koymuş. Bu bir risktir. Siyasi parti için bir risktir. Sayın Cumhurbaşkanımız o noktada çok önemli bir risk aldı. Çünkü bu sorunu kim çözmeye kalkmışsa öldürülmüştür. Rahmetli Turgut Özal gibi. 93 kırılması vardır biliyorsunuz. 93'te barış yapmak isteyenlerin hepsi tasfiye edildi.
Ama Sayın Cumhurbaşkanımız tek vatan, tek millet, tek devlet.
Tabii ki.
Değil mi?
Tabii yani ki.
O vurguluyor.
Tabii ki.
Sayın Özal öyle değildi.
Tabii ki.
Sayın Cumhurbaşkanımız
tabii ki
tek milleti, tek vatanı, tek bayrağı vurguluyor.
Tabii ki. Şimdi konfederasyon demek, şunu söyleyeyim, devlet demektir, bölünme demektir. Yani hepimiz konfederasyonun evet ne olduğunu biliyoruz değil mi?
Tabii.
Yani bana iki şık gelse konfederasyon mu istersin? Madem konfederasyon olacağına devlet olsun, hiç olmazsa ismi belli olsun. Yani konfederasyon, şimdi kelime oyunları yapmaya gerek yok. Konfederasyon demek devlet demektir. Konfederasyon demek davul bende olacak, tokmak sizde olacak demektir. Sayın Cumhurbaşkanımız bu noktada son derece hassas, üniter yapıdan kesinlikle taviz vermez. Zaten hepimiz fikirlerini biliyoruz. Ama sırf bazılarının barışa ulaşmak ve bazılarının gerçek niyetini göstermek için böyle bir sürece girdi. Tüm siyasi geçmişini ve geleceğini ipotek altına sokarak girdi. Çünkü çok zor bir süreçtir bu. Kolay bir süreç değildir bu. Bir anda sizin yaptığınız tüm hizmetler unutulur. 12 senedir sessiz devrim yapmışsınızdır, unutulur. Adınız hain damgasına çıkar. Ama bu noktada Sayın Cumhurbaşkanı dedi ki, burada benim partim önemli değildir. Burada benim siyasi geçmişim ve geleceğim önemli değildir. Burada ülke çıkarı var, ülke menfaati var. Ve bu noktada ülke menfaatini burada görüyorum dedi ve o risk aldı. Karşılığını gördü mü? Görmedi karşılığını.
Bir şey soracağım. Marksist, Leninist dediğiniz ateist, Darwinist. Şimdi bu yönde bir mücadele, ilmi mücadele niye yapılmıyor? Mesela bizim biliyorsunuz eserlerimizi, Sayın Hocamızın, Adnan Oktar'ın eserleri, filmlerimiz, konferanslarımız. Yani sonuçta bu silahlı mücadeleyle olacak bir şey değil.
Evet.
Yani biz o ideolojiyle niye fikri bir mücadele yapmıyoruz? Daha doğrusu devlet niye bu tip imkanlara yol açmıyor? Yahut açmalı mı?
Aşmalı. Kesinlikle aşmalı. Ama bunu yapabilmek için her şeyden önce kamu otoritesinin tesis edilmesi lazım. Biraz önce bahsettim, ben oradaydım. Konuşamıyorsunuz. Hiçbir konuyu konuşamıyorsunuz. Bırakın fikir özgürlüğünden, bunların fikir örgüsünü eleştirmekten, Abdullah Öcalan'ın bıyığını dahi eleştiremezsiniz. Ben yayının birinde, canlı yayında şey demiştim. IŞİD militanları demiştim. KCK'nın sivil ayakları orada vatandaş gibi geliyor sizin yanınıza yayın yaparken. Sizi dinliyor. Ve söylediğiniz her şeyi kontrol ediyor. Gerektiğinde müdahale ediyor. Hatta dövmeye dahi kalkıyorlar. Böyle bir otorite kurmuşlar. Hı. Hemen programdan sonra benim yanıma geldiler. Dediler ki IŞİD'e niye militan dediniz? Ne demem gerekiyordu? Onlar terörist. Onlara terörist diyeceksiniz. YPG militanlarına da özgürlük savaşçısı diyecekmiş. Hı. Yani YPG dediğim PKK'nın versiyonu.
Evet.
Ve ben içeri girdiğimde, Kobani'de röportaj yaptığımda, onların sözlü orada oluşturduğu kanton devlet var. O kanton devletin Dışişleri Bakanı'yla röportaj yaptım. Basın sözcüsüyle röportaj yaptım. Şuralarında Abdullah Öcalan'ın rozeti var. Ve Kobani sokaklarını gezdiğimizdeki girdik, çekim de yaptık orada. Bütün duvarlarda PKK'nın isimlerini, Abdullah Öcalan'ın posterlerini görürsünüz. Siz kimi kandırıyorsunuz? PYD PKK'nın Suriye versiyonudur. Ve orada savaşanların hepsi PKK'nın teröristleridir. Düşünebiliyor musunuz? PKK'yı terörist diyemez hale geldi. Bu noktaya işi getirdiler. Ben burada Abdullah Öcalan'ın ve PKK'nın kesinlikle ve kesinlikle iyi niyetli olduğunu zannetmiyorum. Burada büyük bir oyunla karşı karşıyayız. Benim bu bakış açım bu. Abdullah Öcalan kim ne derse desin teröristtir, eli kanlı bir teröristtir. Oyunu istediği gibi kurabiliyor.
Canım onun arkasında Avrupa
tabii ki üst akıllı. Üst akıl var.
Yani evet. Çin'e kadar her türlü
üst akıl şey var muhakkak. Zaten Abdullah Hoca'nın yoksa en büyük özelliği bu, üst akılı çok iyi biliyor. Devlet içindeki farklı gruplaşmaları çok iyi biliyor. Ve siyasetini buna yönelik pragmatist, hatta pragmatizm de ötesinde oportunist bir şekilde gerçekleştiriyor.
Şimdi hesaba katamadı ama.
Tabii yani.
Ne oldu?
Ama şey var. Mesela şimdi bunu o, siz de duymuşsunuzdur.
Şimdi Kandil'e de gidecek IŞİD büyük ihtimalle.
Amerika şimdi çekilirse girecek tabii.
Şımardılar tabii yani diyorsunuz ya yok kimse bir şey demiyor. Yani bizimkiler ses çıkartmadığından.
Tabii ki.
Yani eski dönemi tabii kimse tasvip etmiyor. O yanlışlıklar yapıldı. Tabii. Ama o zaman da bu tür şımarıklıklar yapamazlardı.
Evet.
Şimdi bir müsamaha var. Bir yere kadar bir şey gösterilmek isteniyor. Biz iyi niyetli olarak düşünüyoruz ama bunun diğer tarafında düşünmek yönetici sorumluluğunda olan bir şey.
Tabii ki.
Yani biz zikrediyoruz ama her türlü şeyi düşünüp tedbir almak
tabii
gerekiyor.
Çok sonuçta. Çok güzel bir tespitiniz var. Bunun yapılması lazım. Bu yapılmadan Sri Lanka modeline ya da diğer modellere geçemezsiniz. Biz barış sürecini yapmamız lazımdı. Bunu yapmasaydık hep şöyle denecekti. Acaba yapsaydık bu sorun çözülür müydü denilecekti. Şimdi yaptık. Dedikleri her şeyi yaptık. Elimizi değil kafamızı taşın altına koyduk. Ama ne oldu, memnun edebildik mi? Yine yan çiziyorlar değil mi? Dolayısıyla en azından Kürt halkının nezdinde PKK'nın gerçek yüzü ortaya çıktı. Herkesin nezdinde PKK'nın gerçek yüzü ortaya çıktı. Avrupa'nın, efendim Amerika Birleşik Devletleri'nin, gerçi onlar PKK'nın gerçek yüzünü biliyor. Çıkarları gereği öyle yapıyor, o ayrı konu ama en azından biz kendimiz için içimize şöyle bir şey kalmayacak ukde. Acaba barış sürecini başlatsak bu olur muydu? Çözüm o yönden olur muydu? Hani bazen ilaç tedavisi karşılık görür. İlaç tedavisiyle yaparsın. Ama ilaç tedavisi cevap vermiyorsa ameliyat kaçınılmazdır. Değil mi? Şimdi karşı taraf bizim iyi niyetimizi suistimal etti. Devlet bu karşı tarafın niyetini göstermek için bilinçli olarak müdahale etmiyor olabilir. Çünkü gerçekten bölgede bir kamu otoritesi yok. Bunu İHA Genel Başkanı Bülent Yıldırım da söyledi. Bunu ilk ben söyledim. Türkiye'de ilk söyleyen benim. Hem de sıfır noktasından söyledim. O zaman yanlış anlaşıldı. Dendi ki barış sürecine zarar veriyorsun. Yok, tamamen tersi. Barış sürecinin yürüyebilmesi için kamu otoritesinin tesis edilmesi lazım. Barış süreci sadece PKK üzerinden yapılmamalı. Sadece Abdullah Öcalan üzerinden yapılmamalı. Barış sürecine bölgedeki Kürt temsilcilerin tamamı müdahalin olmalı. Hüdapar da müdahil olmalı, diğerleri de müdahil olmalı. Siz bölgede devletle birlikte hareket eden unsurları koruyamazsanız, PKK'nın kucağına verirseniz siz bölgede otorite kurabilir misiniz ya? PKK eli silahlı bir terör örgütü.
Seçime kadar mı gidecek bu böyle peki?
Bilmiyorum işte. Orada inşallah devletimizin bir planı, projesi vardır. Yoksa benim şimdi gözlemlediğim olay şu. Abdullah Öcalan öyle bir siyaset kurmuştu. Cemil Bayık'a kötü çocuk rolü vermiş. Kara Yılan'a iyi çocuk rolü vermiş. Cemil Bayık çıkıyor şöyle yaparız, böyle yaparız diyor. Abdullah Öcalan diyor ki tamam ben hallederim falan diyor. Kendini otorite haline getiriyor, merci haline. Yani Abdullah Öcalan şöyle diyor, aba altından soba gösteriyor. Bak ben olmazsam Cemil Bayık gibiler devreye girer. Ve biz 6-8 Ekim'de Diyarbakır'ı ve Batman'ı, diğer tarafları yaktık. Devlet otoritesi kalmadı. İstediğim zaman Kürdistan dediğim coğrafyayı kana bulayabilirim. Ve orada devlet otoritesini bırakmam mesajını veriyor. Ama devlet büyüktür bu noktada itibariyle. Devlet istedikten sonra 2 saatin içinde KCK'nın çaycısından devlet başkanına kadar ki öyle bir yapılanma oluşturmuşlar. Devlete paralel ikinci bir yapılanma oluşturmuşlar. 2 saatin içinde alır. Bu coğrafyada devlet güçlüdür. Niye yapmıyor? Devlet içindeki farklı fraksiyonların arasındaki iktidar mücadelesinden olabilir. Ya da bazı şeyleri daha iyi anlatabilmek için olabilir. Ama ben devletimizin bir noktada bu işten haberdar olduğunu, bir şekilde müdahale edeceğini zannediyorum. Yoksa bu iş Abdullah Öcalan'a güvenilirse, Abdullah Öcalan üzerinden bu iş yapılırsa, seçimlerden önce, çok önemli bir şey söylüyorum, seçimlerden önce genel bir PKK ayaklanması olabilir. Öyle bir tarihte yapabilirler ki bunu 6-8 Ekim'de yaptıkları gibi, seçimden hemen önce, bir ay önce, ki iktidar bunu telafi edemez. Ve neticede bunun faturası AK Parti'ye yazılır. Ve AK Parti'nin bu dönemde oy kaybına uğraması ülkemiz için çok kötü olur. Çünkü öyle bir dönemden geçiyoruz ki tüm paradigmalar değişiyor, tüm sınırlar değişiyor. 1916'da çizilen sınırların hepsi kenlem yekün, kadük, yok hükmünde. Yepyeni bir Orta Doğu kurulacak. İsteyin ya da istemeyin. Ya bunu biz kuracağız etken bir şekilde, ya edilgen olacağız. Yüzyılın başında olduğu gibi İngilizler, Fransızlar, Almanlar diğerleri kuracak. Dolayısıyla böyle bir riskli, böyle bir önemli döneme girerken güçlü bir iktidarla girmemiz lazım. AK Parti giderse, Tayyip Erdoğan Allah göstermesin giderse, düşünebiliyor musunuz o 2000'li yıllardaki koalisyon dönemlerini?
Baraj kalkarsa?
O da sıkıntı. İşte bakın başka bir oyunla karşı karşıyayız. 20 sene sonra Anayasa Mahkemesi düşünmüş, barajı kaldırma gibi bir olasılığı tartışmaya karar vermiş. Anayasa Mahkemesi'nin 20 yıl sonra bir yasayı iptal etme yetkisi var mı?
Değiştiremiyoruz anayasayı.
İşte niye? Çünkü anayasayı değiştirirsen Türkiye'yi değiştirirsin. Türkiye'yi değiştirirsen coğrafyayı, Orta Doğu'yu değiştirirsin. Ve tüm dünya değişir. Dünyada bir şey değişir, her şey değişecek. O da Türkiye. Biz onun mücadelesini veriyoruz. 2002'den itibaren sessiz bir devrim var. Biz mesela Suriye'den bahsediyorsunuz. Suriye'de Esad'la muhalifler savaşmıyor. Suriye'de küresel bir savaş var. Filler tepişir, çimenler ezilir. Türkiye'de Rusya Türkiye'de, Çin Türk pardon. Rusya Suriye'de, Çin
İran
efendim Irak, Amerika Birleşik Devletleri hepsi nerede? Suriye'de. Dolayısıyla siz Suriye'de bir lokal, yerel bir sorun olarak göremezsiniz. Küresel bir sorunla karşı karşıyayız. İran ta Afganistan'dan Lübnan'a kadar bir şey eksen oluşturulmuş. Bizim zaten hilal şeklinde etrafımız çevrilmiş. Bizim bir açığımız var. Suriye ve İran, Irak. O da Şii eksen tarafından kapatılıyor bir şekilde. Ve biz tamamen bu bölgeyi hapsedilmek isteniyoruz. Kendi iç sorunlarımız da var. Seçime şurada 6 ay kala, 8 ay kala Anayasa Mahkemesi hiç gündemde olmayan bir şeyi getirdi. Bunun altında ne olabilir? Barajı kaldırırsınız siz. Bu sefer küçük partiler de girer. AK Parti belki tek başına gelir ama 285 gibi bir oyla milletvekilliğiyle gelir. Bu sefer 10 tane 20 tane milletvekilini bu tarafa çekmek zor bir şey değil. Güneş Motel olayını bu ülke yaşamadı mı? Güneş Moteli. Ecevit döneminde 1978'de yaşamadı mı? 11 tane bakana gidip yani tabiri kullanmak istemiyorum da şu ya da bu şekilde alıp bu tarafa geçirip hükümet kurmadılar mı? Ki bunu en ilkeli siyasetçi olarak bildiğimiz Ecevit yapmıştı. Ki bunlar niye yapmasın? 28 Şubat sürecinde bunları yaşamadık mı? ANAP döneminde bütün bunlar yaşanmadı mı? Hatta AK Parti'nin başlangıcında işte Erkan Mumcu 20 milletvekiliyle çekilip yeni bir parti kurmamış mıydı? O zaman AK Parti'nin milletvekili sayısı 355 değil de 290 olsaydı, hı hı. Erkan Mumcu'nun gidişi nasıl bir zayiat doğururdu? Dolayısıyla tüm bunlar içerideki siyaseti zayıflatmaya yönelik. Biz önemli bir dönemece giriyoruz. Hani güzel bir söz vardır. Dere geçerken at değiştirilmez. Bu kritik dönemde haritaların yeniden çizileceği, dünyanın yeniden kurulacağı, yeni paradigmalar üzerine yeni Orta Doğu'nun kurulacağı bu dönemde iktidar değişikliği Türkiye'nin çıkarları açısından kesinlikle ve kesinlikle ölümcül olur. Onun için biz bu dönemde güçlü bir iktidarla, güçlü bir liderlikle bu döneme girmemiz lazım.
Bir şey söylemek istiyor musunuz? Buyurun.
Ben şunun tekrar altını çizmek istiyorum. Çok önemli bir konuya değindiniz. İlaç tedavisinden bahsettiniz. Ama aslında az önce de konuştuk. En etkili ilaç hala verilmiş değil. Birçok şey yapıldı. Ama bakın bunu zikreden çok az gazeteci var. Siz bunlardan birisiniz. Ben özellikle bu konuyu tekrar tekrar konuşmak istiyorum. PKK'nın Marksist, Leninist, dinsiz, ateist bir örgüt olduğu, dindar Kürt kardeşlerimizi temsil etmediği ve edemeyeceği, sonuçta orada istenilenin yani nihai hedeflerinin ülkeyi bölmek olduğu, yani bu gerçeğin bilinmesi, bu tarz tehlikeli ideolojilerin nasıl kanlı bir tarih yazdığını ve bundan sonra da yazabileceğini bizim mutlaka öğretmemiz, eğitmemiz
tabii,
lazım.
Tabii.
Yani açıkçası tamam dediğiniz doğru, belki bölgeye gidip bunu anlatamayız ama buradan devletin televizyon kanallarından, en azından okullardaki ders kitaplarından Darwinist materyalist eğitimi kaldırarak, yani bu ideolojilerin kaldırmayalım, onları da anlatalım ama tehlikesini de anlatalım. Yani bunun ideolojilerin toplumlara getirdiği zararları da, bunun bir sosyal silah olduğunu da anlatalım.
Tabii
yani
ki.
Bunların gençlere anlatılması gerekiyor ve bu gerçeğin sık sık zikredilmesi
tabii
gerekiyor.
Ki.
Televizyonlarda çok az kişi zikrediyor. Siz bunlardan birisiniz. Onun için bu yönde bir ilaç bizce en etkili olacaktır. Çünkü bugün mevcut PKK'yı belki bir şekilde yok edebiliriz. Ama o eğitimde tekrar gençler eğitiliyor. Tekrar aynı ideolojinin peşine gidiyorlar.
Haklısın.
Yani kökünden kurutmak gerekiyor. Bunun önemini ben sizden dinlemek istiyorum.
Tabii. Benim biraz önce bahsettiğim olaylar acilen alınması gereken önlemler. Bir de bizim orta ve uzun vadeli projeksiyonlarımız ve önlemlerimiz olması lazım. Bunların başında eğitim, her şeyin başında eğitim gelir. Bugün bu kadar terör örgütü çıkmışsa bu ülkeden, 80 öncesi sağ sol meselesi, efendim Maoist hareketler bilmem ne, 1001 tane sol fraksiyon var. Bu kadar çıkmışsa bunun temelindeki yanlış eğitim politikaları yatar. Marksist Leninizm temelinde ne var? Darwinizm yok mu?
Evet.
Dolayısıyla bize Darwinizm, bize mutlak gerçek olarak okullarda öğretilmedi mi? Ben ilkokuldayken bunu öğrettiler işte. Kısacası hala da öğretiliyor. Ve Türk halkının %99'una göre bu küfürdür. Kesinlikle kabul edilemez bir şey. Ve siz demokrasiden bahsediyorsunuz. Bakın, eğitim politikaları mutlak gerçek üzerine hareket edilemez. Demokratik bir ülkedeki eğitim politikaları demokratik bir şekilde halkın talepleri üzerine yapılır.
Ayrıca bilimsel gelişmeler anlatılsın zaten. Tabii. Evrim denen şey anlatılsın ama fosiller bulunuyor, paleontolojik ve genetik bilimi ilerliyor, genom projesi yapılıyor. Bunlar da çocuklara anlatılsın. Çocuklar kendileri karar verirler. Onlar eksik. Yani bilimsel yönü eksik kitaplarda. O yüzden tek taraflı kalıyor.
Tabii ki.
O bir ideolojiye neden oluyor tarafa.
Bence sadece bununla da sınırlı kalınmaması lazım. Netice itibariyle yani siz sadece teoriden olan bir ibareti bilimsel gerçekmiş gibi, mutlak gerçekmiş gibi bunu kabul edin, bunu kabul etmezseniz yobazsınız, gericisiniz diyerek lanse ederseniz, ki ettiler, etmeye de devam ediyorlar. Evet. En büyük hatadır. Sorunların kaynağı budur. Hani radikal tabir aslında kötü bir tabir değildir. Radikal tabiri şudur. Rasyo, köke inme. Yani köke inip sorunu çözmedir. Bu noktada devletin radikal bir karar alması lazım. Nedir o? Eğitim sistemini değiştirmesi lazım. İşte biraz önce dediğimiz gibi güç dengelerinden dolayı Sayın Cumhurbaşkanımız yapmaya çalışıyor. Ama aksak ilerliyor. Niye? Hem parti içinde ciddi bir muhalefet var. Bakın başörtüsü serbestisini bile Sayın Cumhurbaşkanımız 10 sene 7-8 sene sonra getirebilir. Niye? Şartlar ancak o zaman müsait olabildi. Siz çok daha iyi bilirsiniz 28 Şubat sürecini. Bizzat mağdursunuz ve yaşadınız 28 Şubat sürecini. Evet. Şimdiki gençler bunun farkında değil. Şimdiki gençler mesela 22, 23, 24 yaşında olan insanlar bundan 10 sene önce, 12 sene önce insanların efendim sırf kıyafetlerinden dolayı çiçek toplanır gibi Fatih'ten toplanıp nezarethanelere atıldığında ya da o şimdiki o süper VIP gibi karşılanan nezarethanelerde işkence gördüklerinde, elektrik verildiklerini bilmezler, inanamazlar. Evet. Çünkü şimdi böyle bir şey yaşanmıyor. Şimdi polis küçük bir şekilde sesini yükselttiği zaman bunu işkence olarak görüyorlar. Hangi devirde yaşıyoruz? Avrupa'da bu var mı falan. Gezi'de gördünüz mesela polisin ne kadar anlayışlı olduğunu Gezi sürecinde gördünüz. O görüntülerde bunu gördünüz. Birçok sosyal hadisede bunu gördünüz. Ama siz 10-15 sene önce polisin ne durumda olduğunu benden daha iyi biliyorsunuz değil mi? Yani evet. Yani İstanbul'un evet. göbeğinde vatan gibi bir yerde farklı böyle izbe yerlerde de değil bu insanlara nasıl işkence yapıldığını çok çok daha iyi biliyorsunuz. Evet. Türkiye nereden nereye geldi ama bu kolay olmadı. Aşamalı, tedrici bir geliş var. Kolay değil. Milli eğitim bizim en sıkıntılı olduğumuz dönem, en az bir şey yapabildiğimiz dönem, yapmaya devam ediyoruz. 4+4+4 bence bir devrimdir. Ama bunun ürünlerini biz yeni değil, belki 10-15-20 sene sonra alacağız. Bakın, şimdi bile biz bazı şeylerde ayakta durabiliyorsak, bu ne sayesinde oldu biliyor musunuz? Allah razı olsun, o imam hatipleri kimler açtıysa, o imam hatipler bir dönem kadrolar yetiştirdiler. İşte Marksist Leninist bakış açısıyla yetişmeyen, Darwinist bakış açısıyla yetişmeyen kadrolar yerleştirdiler. Ve o yetişen kadrolar şimdi 60-70 yaşında, Sayın Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere, onlar bir şeyler yapabiliyor. Yoksa ben mesela ilkokulda olsun, daha sonra liseyi bitirdim, girer girmez bize Darwinizm mutlak gerçekmiş gibi, dünya nasıl yuvarlaksa, bu da bu gerçek, işte bunu inkar etmek gericiliktir, yobazlıktır. Bunun teori olduğundan bile bahsetmediler. Hatırlayın, daha sonra ne sıkıntılar çıktı, işte kafa bulunuyor, alt kemik başkasına ait, yukarısı başka. Ama buna bize 50 sene boyunca mutlak gerçek bu, al işte delil diye gösterdiler. Peki bu çöktüğünde, yani bir tarihi sadece bir bulgu üzerinden yorumlamak ne derece doğrudur ya? Yarın başka bir kafatası bulunuyor, tamamen farklı şey söyleniyor. Bir de bize bunu bilimsel gerçeklikmiş gibi lanse ettiler. Asıl yobazlık bu. Asıl bilimsel yobazlık bu. Bugün itibariyle bilimsel olarak Darwinizm çökmüştür. Bugün Darwinizm Amerika'da bile öğretilmiyor. Artık Darwinizm bilimsel değil, ideolojik, tamamen ideolojik. Bence Darwinizm nasyonal sosyalizm gibi tamamen yasaklanmalı. Çünkü siz Sinekleri yok etmek istiyorsanız bataklığı kurutmanız lazım. Bu kadar terör örgütünün, bu kadar cinayetin, sadece örgütlü suçlardan bahsetmiyorum, bireysel hatalardan bile temelinde Darwinizm vardır. Materyalist bakış açısı vardır. Siz o kökeni kurutmadığınız sürece ne efendim şehirdeki suç oranını azaltabilirsiniz, ne örgütlü suçları azaltabilirsiniz, ne de politize olmuş, siyasallaşmış örgütlü suçları, yani radikal hareketleri azaltabilirsiniz. Bence devletin bu noktada, bilmiyorum, ben o noktada sizle aynı fikirde değilim. Siz ikisinin biri verilmesini istiyorsunuz ya. Ben onu da istemiyorum. Çünkü gerçekten sıkıntı burada.
Tehlikenin farkında biri olarak.
Evet. Yani siz şimdi bir eğitim sisteminde nasyonal sosyalizmi verelim, bir de onun karşılığını verelim demiyoruz değil mi? Nasyonal sosyalizm deyince, faşizm deyince, yasaklanmalı. Peki Darwinizm, nasyonal sosyalizm temellerinden bir tanesi
elbette,
nedir?
Elbette. Tabii ki. Darwin. Hepsinin o ideolojilerin.
Hepsini. Evet. Yani hepsi geliyor.
Emperyalizmin de öyle.
Tabii
ki. Emperyalizmin de kökeninde o var.
Yani Marksizmle.
Vahşi kapitalizmin de o var. Sosyalizmin de o var.
Hepsinin temelinde Darwinizm var. Ortak bir buluşma noktaları var. Biz nasıl akidemiz var, inanç sistemimizde temelde birleşiyoruz Allah'a olan inanç noktasında. Bütün bu örgütler ki birbirine düşman gibi gözükür. Mesela Sovyetler zamanındaki Marx, Stalin'le efendim Naziler mesela Hitler birbirine düşman gibi gözükür. Ama iki ideolojinin temelde birleştiği nokta sosyal Darwinizm'dir. Hitler'in de mesela nasyonal sosyalist kuramı geliştirirken dayandığı en büyük veri Darwinizm, sosyal seleksiyon, la seleksiyon sosyal, dayandığı nokta odur yani. Temelinde o vardır. Dolayısıyla bence devlet bu noktada radikal bir karar almalı. Ki bu radikal karar demokratik bir karardır. Çünkü bu milletin %99'u Darwinizm'e karşı. Yani hiçbir sıkıntı olmaz. Yani gidin bir Anadolu'da herhangi bir insan istersen CHP'li olsun, önemli değil. Ya biz eğitim sistemimizde çocuklarımıza şunu öğretmek istiyoruz. İşte biz Allah'tan geldi. Cenab-ı Allah Adem Aleyhisselam yarattı. Böyle işte şu yaratılış safhası böyle. Ya da işte Darwinizm işte maymundan geldi. Hangisini istersiniz diye sorsanız alacağınız cevap %99'da diğeri olur. Zaten diğerini sen bilgi olarak öğret.
Bilimsel gelişmeler zaten yaratılış gerçeğini gösteriyor.
Tabii.
Yani sağ olun. Güzel, gönlünüzü ağzınıza sağlık. Güzel söylediniz. Zaten bilimsel gelişmeleri, yani biyoloji dersinde o bilimsel gelişmeleri. Yani din dersinde ayrı olur. Ama mutlaka bilimsel gelişmeleri vermek lazım. Çünkü kalp ve aklın görsel olarak tatmin olması
tabii
lazım.
Ki.
İnsanlar delil ister.
Hele bu kadar Darwin karalamaktan sonra.
Evet, delil getiremiyorlar. Hiçbir tane delil getiremiyorlar. Biz 600 milyon tane delil getiriyoruz. Dolayısıyla tabii. Delilleriyle görüldüğünde kalp ve akıl tatmin olur. O yeterli. Yani bize verilmiş olsun, değil mi? Biz de kararı verebilirdik.
Tabii.
Ama güzel söylediniz. Teşekkür ederim. Programımızın sonlarına geliyoruz ama bir hatırlatma, çünkü önemli bir şey söyledi Ömer Bey. Seçime doğru yeni büyük gezi olayları olacağını siz söylediniz,
evet.
Benim anladığım,
evet.
Değil mi? O zaman ben sizin adınıza tekrar bunu söylemiş olayım ki, yani bu herhalde mutlaka ki devletimizin gerekli şubeleri, gerekli departmanları tarafından da değerlendirilen bir şeydir ama böyle bir şey hazırlıklı olması için,
tabii.
Değil mi? Devletimizin, milletimizin hazırlıklı olması için özellikle bir daha zikrediyorum ki yeni gezi olayları yaşanmasın veya tedbiri alınmış olsun.
İnşallah.
Özellikle önemli bir şey söylediniz.
6-8 Ekim olayları bir provaydı. Ondan sonra ben şöyle demiştim. Abdullah Öcalan kısa bir zaman içinde şahinlerini geri çağıracak, güvercinlerini salacak zaman kazanmak için ve aynen şöyle diyecek. Yeni bir yol haritası diyecek ki bu zaman kazanmaya yönelik. Çünkü şimdi ayaklanırlarsa hükümet 6 ay içinde o ayaklanmanın üstesinden gelir ve tahribatını yok eder. Seçimlerde de olumlu bir oy alır. Ama öyle bir zamanda ayaklanacaklar ki
bahardır.
O zamana kadar ki baharda Nevroz da var, bahaneleri de hazır. İşte bunları memnun etmek mümkün değil. Neredeyse efendim Beşiktaş niye şampiyon oldu diye de ayaklanacaklar. Geçenlerde Cemil Bay'ın bir açıklaması var. Nusra Afrin'e saldırırsa diyor, süreç biter diyor. Ya kardeşim iyi misin sen? Nusra Türkiye'nin sanki 7. kol ordusu Nusra. Ve Afrin sanki Türkiye'nin içinde bulunuyor. Sen o kadar cesursan git IŞİD'le baş et. Sen baş edemiyorsun, ben baş etmek
onlar
zorundayım.
Onlar etek giyip kaçıyorlar.
Tabii ki etek bulup kaçıyorlar. İşte Salih Müslim etek giydi kaçtı. Kobani'deydi Salih Müslim. Utanmadan şimdi kalkıp fedakarlıktan, efendim Rojava devriminden bahsediyorlar. Yani söyledikleriyle yaptıkları kesinlikle ve kesinlikle uyuşmuyor. Ben Kobani'ye girmiş birisi olarak söylüyorum. PKK orada kendisi dışındaki hiçbir ideolojiye yaşam alanı tanımıyor. Bir de bölgeden gelen haberlerin tamamı PYD kaynaklı. Ve zaten Almanlar orada cirit atıyor, diğerleri cirit atıyor ve hiçbir şekilde gerçeği yansıtmıyorlar. Ben bölgeye gittim, yani aşağı yukarı bir ay oldu. Bölgeye gittim de aynen şöyle demişlerdi. IŞİD'i kovduk, sadece bir mahallede kaldılar şehrin dışında, yarın da bitiriyoruz dedilerdi. 40 gün geçti, 45 gün geçti. IŞİD hala Kobani'nin %85'ini kontrol ediyor. Ki yani Mürşit Pınar sınır kapısına 50-100 metreydi. Ve IŞİD kendisi geri çekilmediği sürece hiçbir şekilde PYD ya da efendim şimdi peşmerge güçleri de geldi, IŞİD'i oradan sökemezler. Çünkü korkaklar. Yani sadece bu işin propagandasını yapıyorlar. Ve utanmadan, sıkılmadan hem Türkiye'nin tezkeresine karşı çıkıyorlar, hem de bir hafta sonra Türkiye girsin, IŞİD'i temizlesin. O kadar gücün varsa kendin temizle. Yani sen senelerdir, 40 senedir Türkiye Cumhuriyeti'ne, bağrından çıktığın Türkiye Cumhuriyeti'ne kan kusturdun. IŞİD denilen bir örgütle mi baş edemiyorsun? Hani devlet kuracaktın? Sen küçük bir örgütle baş edemiyorsun. Nasıl devlet kuracaksın? Evet. Tehlike bu yönden son derece büyük. Maalesef bunu medyada da net bir şekilde görebiliyoruz. Bu birçok şehirde gezi ayaklanması gibi olabilir. Özellikle Güneydoğu'da genel bir ayaklanma olarak olabilir. Ve çözüm süreci çökerse bu sürecin altına elini koyan Sayın Cumhurbaşkanımızdır. Burada hedef Sayın Cumhurbaşkanıdır. AK Parti'de değildir. Çünkü hedeflenen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'sız bir AK Parti süreci ve Davutoğlu. Memnun olmadıkları iki isim ve altı bakan var. Diğerleriyle sorun yok. Zaten kendileri de açıkladılar. Biz diğerleriyle beraber çalışabiliriz dediler. Benim buradan söylemek istediğim şu. Son derece kritik bir döneme giriyoruz. Bu kritik dönemde milli birliğimizi korumamız lazım. Hangi siyasi görüşte olursak olalım, hangi mezhepte olursak olalım. Biz hepimiz bir gemideyiz. Bu gemi batarsa birinci kattakiyle beşinci kattaki de batacak. Ama birisi belki yarım saat önce batar, diğeri yarım saat sonra batar. Ama hepimiz batacağız. Dolayısıyla başka Türkiye yok. Bu Türkiye'yi kaybetmek istemiyorsak, onun için şuurlu olalım, bilinçli olalım. Yoksa bunun bedelini hepimiz ödeyeceğiz. Sadece biz değil, çocuklarımız, en önemlisi ise torunlarımız ödeyecek.
Teşekkür ederiz.
Çok güzel bağladınız. Birlik, beraberlikle ve yine az önce bahsettiğimiz konuya da tekrar değinmiş olduk. Bizim ihtiyacımız olan şey birlik olmamız. Tabii. Allah'ın farz kıldığı emri yerine getirmemiz. Evet. Biz dediğiniz gibi Kürdüyle, Lazıyla, Çerkeziyi de, ülkemizde yaşayan azınlıklarımızla, Musevilerimizle, Ermenilerimizle hepimiz birlik olup, kardeş olup bu sorunların üstesinden gelmeyi bilmeliyiz. Dediğiniz çok doğru, çok güzel mesajlar verdiniz. Katıldığınız için çok çok teşekkür ederiz.
Ben teşekkür ederim, sağ olun.
Ağzınıza sağlık, çok sağ olun. Sizin eklemek istediğiniz bir şey yoksa
ol,
kapatıyorum o zaman. Peki, tekrar teşekkür ederim. Evet değerli izleyicilerimiz, Altuğ Berker'le birlikte çok değerli bir konuğumuzu ağırladık. Ömer Turan'ı ağırladık bu hafta. Haftaya farklı bir konukla, farklı bir hayata dair de tekrar karşınızda olacağız. Görüşünceye dek Allah'a emanet olun, hoşça kalın.